tadımız ve oyunumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Salih Pekşen'le birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk, 14.55'e dek sürecek birlikteliğimize başlıyoruz. Evet, sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'ne katılabilmeniz için çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı tuşlamanız yeterli. Telefon başında sevgili Didem Öztaşbaşı sizlerden gelecek telefonları bekliyor. Programımızla ilgili her türlü görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi iletebilirsiniz bu telefon numaralarından yayın süresince. Yayın süresince ve yine yayından sonra bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz de var. Hayatin Sesleri hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Programımız boyunca ya da programımız sonrasında sevgili dinleyicilerimiz. Sosyal medyadan da bizlere ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Facebook ve Twitter üzerinden Hayatın Sesleri diye bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter adreslerimiz. Bu arada bir de yarışmamız var biliyorsunuz, haftalık gerçekleştirdiğimiz. Bu haftanın teması benim için radyo. Evet, sizler için radyo ne anlam ifade ediyor? Benim için radyo diye başlayan cümlelerinizi elektronik posta yoluyla ya da sosyal medya adreslerinden bizlere yazabilirsiniz. Bu haftanın sonunda cuma günü gerçekleştireceğimiz kura sonucunda bakalım hangi dinleyicimiz bizden ne kazanacak? Twitter ya da Facebook üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın teması ile ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz. Temamızı benim için radyo diye başlayan cümlelerinizi evet bekliyoruz diyoruz. Ve şimdi ilk müziğimizi dinleyelim, daha sonra konumuza geçeceğiz.
Şalvarını sürüp gelir aman aman aman. Ben varmam oralıya, orada duralıya. Allah nasip eylesin davul bu zurnalıya. Ben varmam oralıya, orada duralıya. Allah nasip eylesin davul bu zurnalıya. Ben varmam inekliğe, yoğurdu sinekliye, Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye. Ben varmam binekliye, yoğurdu sinekliye, Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye. Kaşların çatma diye, ünledim gülsün diye, yanıma gelsin diye. Ben varmam oralıya, orada duralıya, Allah nasip eylesin davullu zurnalıya. Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye, Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye.
Türkülerimizi dinlemeyi sürdüreceğiz Hayatın Sesleri'nde sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir Danimarka'ya uzanalım istiyoruz. Sevgili Ünsal Turan telefon hattımızda. Merhaba, iyi günler.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz biz de. Evet, Danimarka parlamentosu Noel tatili öncesi göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı vermişti. Biz 1 Ocak'ta görüştük ama buna değinmeye vaktimiz olmamıştı. Şimdi daha önce Danimarka vatandaşı olabilmek için kişinin kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkması gerekiyordu. Neler aktaracaksınız bununla ilgili sevgili Ünsal Turan?
Evet, aslında Danimarka'da yaşayan vatandaşlarımız için oldukça sevindirici bir haber ve tabii bu haberi vermekte geç kalmadık çünkü 2015 yılından itibaren geçerli olacak bu uygulama. Bugüne kadar Danimarka vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşları sizin de söylediğiniz gibi Türk vatandaşlığından çıkmak zorundaydı. Veyahut da örneğin askerliği engel olan Türk gençleri vardı. Bunlar Danimarka vatandaşı olamıyorlardı Türk vatandaşlığından çıkamadıkları için. Ancak Noel'den hemen bir gün önce parlamentoda 19'a karşı 89 oy ile kabul edilen çifte vatandaşlık yasasına göre artık vatandaşlarımız bundan böyle Danimarka vatandaşı olabilecekler. Yani Türk vatandaşlığından çıkmadan Danimarka vatandaşı olabilecekler. Veyahut da bugüne kadar Türk vatandaşlığından çıkıp da Danimarka vatandaşı olmuş olan Türkler de tekrar Türk vatandaşlıklarını geri alabilecekler. Yani her iki ülkenin vatandaşlığını da geride ellerinde tutabilecekler. Bu tabii Danimarka'da yaşayan vatandaşlarımıza çok büyük imkanlar sağlayacak. Ancak tabii Danimarka diyoruz, biliyorsunuz Danimarka'da her zaman böyle göçmenler için, Türkler için iyi yasalar çıkarılmıyor. Bu yasanın ardında da aslında başka niyetler var.
Ne gibi?
Bu niyetlerden ikisi Danimarka dışında yaşayıp da Danimarka vatandaşlığından çıkmak zorunda olan Danimarkalılara tekrar kendi vatandaşlığını kazandırma amacı var. Birincisi. İkincisi de Danimarka'da suç işleyen göçmen gençler var. Bunları sınır dışı edemiyorlar Danimarka vatandaşı oldukları zaman. Çünkü Danimarka vatandaşlığından çıkarıp sınır dışı ettikleri zaman, etmeye kalktıkları zaman bu kişiler Danimarka vatandaşlığından çıkarıldığında vatansız sayıldıkları için sınır dışı edilemiyorlar Birleşmiş Milletler yasasına göre. Ama şimdi çifte vatandaşlıkları olunca, yani kendi ülkelerinin vatandaşlıklarını da ellerinde tuttukları zaman Danimarka suç işleyen göçmen gençlerin Danimarka vatandaşlıklarını kolayca iptal edip kendi ülkelerine gönderebilecek. Yani böyle bir art niyet de var tabii. Buna daha çok aşırı sağ parti seviniyor. Ama tabii asıl amaç Danimarka'da yaşayan göçmenleri biraz da topluma uyumlarına katkıda bulunmak.
Evet, hemen bir başka konuya da değinelim lutfen. Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Türklerin en yoğun olarak yaşadığı İsol şehrinde Türklerle buluştu. Bu buluşmanın detaylarını almak istiyoruz sizden. Bir de Kopenhag yeni büyükelçimiz Kraliçe 2. Margarete'nin yeni yıl kutlamasına davetliydi. Bu büyükelçinin oraya gittiğinden beri kısa zamandaki ikinci karşılaşması herhalde.
Evet, hemen çok hızlı bir şekilde lütfen İki konuya da değineyim. Dün Başbakan Helle Thorning-Schmidt ile birlikteydim. Özellikle davet edilmiştim. O ziyaret ettiği mağazada, markette, süpermarkette Helle Thorning-Schmidt gençlik yıllarında, yani 20 yıl önce çalışmıştı. İşçi olarak hem okumuş hem de çalışmıştı. Onun için eski iş yerini ziyaret etmiş oldu. Ancak bu iş yerinin de özelliği, yaklaşık 150 göçmen var çalışan. 150 göçmenden 100'ünü de Türk gençleri oluşturuyor. Ve Helle Thorning-Schmidt'i girişte iki tane, bir erkek bir bayan Türk genci karşıladı. Yine mağaza içinde dolaşırken Türk gençleri kendisiyle ilgilendi. Ve Helle Thorning-Schmidt de Türk gençlerine çok büyük ilgi gösterdi. Hatta karşılaştığı Türklerle, hatırlayacaksınız, Başbakan Schmidt Nelson Mandela'nın cenaze töreninde bir selfie çekimi yapmıştı cep telefonuyla, evet. Obama'yla ve David Cameron ile. Ve yine dünkü ziyaretinde de Türklerle bol bol selfie çektirdi. Bu da ziyaretin ilginç yanıydı. Türk gençlerine işlerinden memnun olup olmadıklarını, ırkçılıkla karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Türk gençleri de işlerinden çok memnun olduklarını ve ırkçılıkla karşılaşmadıklarını söylediler. Diğer konumuz ise bugün Kraliçe, Danimarka'daki diplomatların yeni yıllarını kutlamak için Christiansborg Sarayı'na davet etti. Geçen yılda biliyorsunuz davet etmişti ve geçen yıl Büyükelçimiz katılmıştı. Ancak ben de bugün katılmasını bekliyordum. Büyükelçimiz Türkiye'de olduğu için kendisi katılamadı. Yerine müsteşarı katıldı ve Kraliçe, Danimarka'daki büyükelçilerin ve bizim de Türk Büyükelçiliği müsteşarının yeni yılını kutlamış oldu.
Evet, sevgili Ünsal Turan, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelişmeleri almak üzere sizinle beraber olacağız ilerleyen günlerde. Kolaylıklar diliyoruz, hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Sağ olun. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yine o güzel türkülerimizden biriyle devam ediyoruz hayatın seslerine. Sihirli Sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.24'ü gösteriyor. Duyduğunuz bu jingle'la birlikte insan yaşamında sözcüklerin derin bir etkisi olduğunu söylemek istiyorum. Kullandığımız sözcüklerle bir cümle yaratırız, evet. Ve iletişimimizde yaşamımızı şekillendirmede kullanırız o cümleleri. Gerçekten çok önemli. İşte sihirli sözcüklerde bugün konuşacağımız, daha doğrusu her hafta bugün bu saatte dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluat'a bizimle birlikte olacak. Bugün olduğu gibi hoş geldiniz. Keyifli bir yolculuğa ben hazırım. Umarım dinleyicilerimiz de hazırlardır. Çünkü sözcüklerin gücü ve ikna edici sözcük, evet, kalıplarından söz edeceğiz, evet, bugün. Gerçekten çok hoş. Konfüçyüs diyor ki sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.
Çok doğru.
Çok doğru değil mi? Çok güzel. Ben de çok seviyorum.
Aslında sözcükleri kullanıyoruz, sihirli sözcükleri, ama çok fark etmiyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey fark edilebilir olmasına aracı olmak. Hı hı. Yoksa sözcükler her daim sihirli ve bizim için her daim belki çok hesaplamadığımız sürprizleri içeriyor. Zaman zaman bunlardan mutluluk duyabiliyoruz. Zaman zaman çok da mutlu olmayabiliyoruz. İstediğimiz şekilde sihri kullanmak üzere kendimizi eğitiyoruz ve dile açık hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü dil, konuşma, hangi dili kullanırsak kullanalım aslında. Hı hı. Bizim düşünce sistemimizi taşıyor. Dolayısıyla Konfüçyüs'ün sözünden hareket edersek, kendi sözcüklerimizin gücüne bakarak da kendi gücümüzü anlayabiliriz. Özellikle çok dilli insanlar, ki dinleyicilerimizin çoğunun böyle olduğunu düşünüyorum, birkaç dil konuşuyorlardır. Bunu daha iyi fark ediyorlar. Çünkü asıl mesele iletişimde bu dili, kullandığımız sözcükleri ve cümleleri takip edebilmek. Bunun içinde yapılmış çalışmalar var. Özellikle son yıllarda ikna üzerinde çok çalışılıyor. Hı hı. Niyeyse içeriden böyle bir sürekli insanları bir şeylere ikna etmeye,
evet,
ihtiyacı var gibi.
İletişimde ikna çok önemli bir yere sahip gerçekten. Şimdi ikna amacı olmayan bir iletişimden söz etmek mümkün değil, evet, herhalde zaten, değil mi? Şimdi ikna edici iletişimde de sözcük kalıpları önem kazanıyor herhalde.
Kesinlikle. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar, itiraf ederim, daha çok İngilizce'de başlamış. Türkçe'de son diyeceğimizi söylüyorlar. Ben birkaç tanesini seçebildim. Çünkü 50'den fazla kalıp var bilinen. Hı hı. Kimi araştırmacılar bunların çoğalacağını söylüyor, kimi azalacağını söylüyor, ama esas hayatın içinde gördüklerimiz temel. Bir tanesi niyetle ilgili olandır. Hı-hı. Niyetini söyle. Evet. Bizim belki çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri, bu tür ifadeleri kullanırken aslında içten içe bizim olumlu olmamız. Hı-hı. Hangi kalıbı kullanırsak kullanalım, hangi ifade biçimini, hangi dili kullanırsak kullanalım, asıl başlangıç noktası olumluluktan başlıyor. Hı-hı. Onun için de birkaç tane sorumuz var. Müsaade ederseniz ben biraz onlara bakmak
istiyorum. Lütfen, tabii, buyurun.
Onlardan bir tanesi şu. bir iletişim sürecine başlarken hele de sorun varsa, çünkü sorun yoksa biz genellikle pek umursamıyoruz, itiraf edelim.
Evet.
Bir sorunla karşılaştığımız zaman, yani beni yanlış anladın, beni anlamıyorsun, bu iş devam etmiyor dediğimiz yerde durup bir kendimize bakmakta fayda var. İki grup yaklaşım var, iki temel yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi çok alışkın olduğumuz ama bizi bir sonuca götürmeyen suçlayıcı cümleler ve sorular. Ne yanlış? Neden istemiyorum? Burada yanlış olan tam olarak ne? Hangi yanlışlıklara sebep oluyor? Bir yanlış başka yanlışlıkları doğuruyor mu? Bu soruna ne kadar süredir bu sorunla uğraşıyorum? Ne kadar süredir bu sorun benim sorunum? Ve bu sorun kimin suçu?
Evet.
Eğer bu süreçler işliyorsa, aslında hangi dili konuşursak konuşalım ve hangi kalıbı kullanırsak kullanalım, ulaşacağımız yer bizi mutlu etmeyecektir, etmeyebilir. Özellikle de kimin suçu, bu sorun, bu problem kimin, başladığımız yerden bizi hayırlı bir yere götürmüyor.
Bir suçlu ve problem sahibi arıyoruz çünkü.
Dolayısıyla bizi diğerine gönderiyor buradan. Yani bütün ikna kalıplarının temelindeki varsayım, yaklaşım bu. Bu da şu, ben tam olarak ne istiyorum? Yani ne istemiyorum değil de, mümkünse ne istiyorum?
Evet.
Ve bu ne istediğimi mümkünse tam olumlu ifade edebilmek. Ben bu işe başladığım zaman bir anımı paylaşmak isterim. Uzun zamandır da konuşabilen, Türkçe üzerine de eğitim almış birisiydim ama gerçekten ne istediğimi ifade etmek için çaba göstermem gerekti. En basitinden herhangi bir şey tercih edebilirsiniz. Hani ne içmek istiyorumdan, ne yapmak istiyorum'a kadar genellikle istemediğimizi ifade etme eğilimindeyiz.
Evet, şimdi aslında ne güzel bir köprüdür yüreğe ulaşır sözcükler değil mi? Kırık bir kalbi de onarabilir
tabii
çoğu
ki.
Zaman. Bir nehrin akışını tersine bile çevirebilir aslında.
Kesinlikle. İşte bu yüzden...
Ama onları doğru seçmek önemli galiba.
Niyete ilişkin birisini ikna etmek için niyet kalıbını kullanmak mümkün. Bu nedir? Ondan bahsedelim. İlk önce biz olumlu bir yerden bakacağız. Yani karşımızdakinin olumsuz bir niyeti olduğundan yola çıkarak hareket etmek zor. Ama bizi bir cümleyle karşılaştığımızda İlk önce karşımızdakinin bunu niye söylediğini çözmemiz gerek. Özellikle de genellemeler söz konusu olduğunda birkaç kalıpla birlikte. Mesela insanlara güvenilmez gibi bir cümle vardır.
Evet.
Bu bir inanç cümlesidir. Şimdi ilk önce buradaki niyeti görmemiz gerek. Niyet kalıbı bizi konumlandırır. Dur, nefes al ve bunu söylemesindeki niyet ne, buna bak. Aslında niyet güvenlik alanıdır. Yani birisini kötülemek ya da insanları kötülemek değil, kendimizi güvende hissetmek için bu tür cümleleri söyleriz. Bu tür genellemelerde asıl kazancın ne olduğuna bakmak gerek. Bu dinleme aşaması. Karşımızdaki büyük genellemeler kullandığında, ki çok söyleyebiliriz, kadınlar kötü araba kullanırlar, gençler öğüt dinlemez, para zor kazanılır, kolay harcanır gibi.
Evet, evet.
Bunların hepsinin arkasında bir niyet vardır. Durup o cümleyle mücadele etmek yerine bu cümleyle bize gelen kişinin asıl niyetini görmemiz gerek. Asıl niyetini değerli bulmak, güvende olmak, gençleri belki daha iyi bir hayata hazırlamak gibi. Eğer mümkünse, karşımızdaki dinleyebilecekse bu niyeti açıkça söylemek gerek. İnsanlara güvenilmez diyen birine hayır güvenilir canım demek çok anlamlı değil. İnsanlara güvenilmez diyen birine senin asıl niyetinin aslında hani bir güvenilirlik olduğunu anlıyorum. Güvende olmak olduğunu anlıyorum.
Evet.
Bu ilk adımda karşımızdakini rahatlatıyor.
Sözcükler çok önemli gerçekten. Çok güçlüler aslında değil
evet.
mi? Peki nereden alıyorlar acaba bu güçlerini? İşte az önceki verdiğiniz örneklere bakarak soruyorum.
İçimizdeki değer varlığından. Aslında biz insan varlığını çok anlamlandırmıyoruz, itiraf edelim. Ama derin bir mağaraya ya da yüksek bir dağa benzetebiliriz. Katman katmanız. Şu meşhur Shrek çizgi filminde benim çok sevdiğim ve zaman zaman hatırladığım bir cümlesi vardır senaryosunun. Devler soğana benzer. İnsanlar da soğana benziyorlar. Kat katlar. Hiç kimse yalın kat değil. Derinleştikçe anlam belirginleşiyor. Ama itiraf edelim, ikimizin anlamı aynı olmayabilir. Yani insanlara güvenilmez cümlesindeki güvenilmez anlamı sizin için başka bir şeydir, benim için başka bir şeydir.
Farklı olabilir.
Ve maalesef sözcüklerle anlaşmak o yüzden biraz zor.
Biraz zor. Şimdi bir de günlük konuşma ve yazışmalarımızda türlü kısaltmalar kullanmaya başladık ne yazık ki. Sözcükleri kıt kanaat kullanıyoruz. Evet. Ve tabii ki anlaşılamamaktan şikayet ediyoruz buna bakarak da.
Aslında hemen söyleyelim, yazı diliyle konuşma dili birbirinden farklı. Dolayısıyla biz teknolojinin bize sunduğu imkanlarla belki insanlık tarihinde ilk defa yazışarak hızlı iletişim kuran bir nesliz. Hı hı. Bizden öncekiler böyle değildi. Bizim çocuklarımız bizden daha ilerideler bu konuda. Biz konuşarak ve yüz yüze iletişim kurmaya eğilimliyiz ama onlar yazışmayı tercih ediyorlar. Evet. Ve tuhaf bir biçimde yazı dili dönüşüyor. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Biraz daha olgunlaşmaya ihtiyaç duyuyor. Ama yine de hala kendi dinamikleri var. İtiraf edelim, o gülen yüz işaretleri falan o yüzden doğuyor. Çünkü o işaretler olmadan yazdığınızda karşı tarafı çok sert bir şey söylediğiniz düşünülebilir. O işaretleri koyarak biz ses tonunu ve mimikleri taşıyoruz. Onun için de biraz rahatlatmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu alandaki en belirgin şey... kısa cümleler yazarak anlaşmaya çalıştığımız.
Evet.
Zor bir yol bu. Kolay bir yol değil. Zaman zaman değiştirmek gerekiyor.
Evet. Şimdi sözcükler şiirlerde, düz yazılarda, toplumsal ilişkilerde, sözlü ve yazılı iletişimde farklı oluyorlar herhalde, değil mi? Nasıl bir farklılık gösteriyorlar acaba?
Hemen yeri gelmişken yine söyleyelim. Türkçe için genel bir kabul vardır. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir diye. Hayır efendim, değildir.
Evet.
Yazıldığı gibi okunmaz. Özellikle siz spikerler bunu kendi eğitim sürecinizde de daha işin ilk başında çok fazla deneyimlediğiniz için rahatlıkla söylüyorum. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığı için şu anda da söylendiği gibi yazıldığından yazım sorunları yaşanmakta. Sözcüklerin paylaşılma aşamasında, yani iletişim süreci içerisindeki yapıları çok önemli. Etimolojileri, yani nereden geldikleri, kökenleri çok önemli ama bunu herkes bilemeyebilir sonuç olarak. Yazı dilindeki söz varlığımızı bugünlerde araştırıyorlar biliyorum ama sonuçlarını henüz bu programa taşıyabilmiş değilim. Yazı dilindeki söz varlığımızı gözden geçirmemiz gerek. Ama en yakınımızdaki ile konuşurken bile kullandığımız sözcüklere bakmakta fayda var. Benim bir hocamın çok güzel bir tavsiyesiydi. Zaman zaman ben de hatırlamaya çalışıyorum. Bana derdi ki sözcüklerin dışında kullandığın seslere de bak. Yok, hayır. Olur.
Ne çok şey anlatır aslında.
Yani bunların hepsi, bunların hepsi günlük dil içerisindeki işte bir takım ses, anlam taşıyan sesler bunlar. Bunların hepsi bizim bir şey anlattığımız noktalar.
Evet.
Ama sözcüğe bile dönüşmeden anlattıklarımızı fark etmiyoruz bile. Günlük hayatın içerisinde akıp gidiyor. Fark ettiğimizde bazen başta söylediğimiz gibi mutlu oluyoruz. Bazen
birazcık da bu sihirli sözcüklere ulaşabilmek için, ikna gücü sözcük kalıplarına sahip olabilmek için birazcık da okumak gerekiyor herhalde. Biz okuyan bir toplum değiliz galiba, değil mi?
Hiç olmazsa günde birkaç satır olsun anlamlı bir cümleyi yakalamak gerek. Ki beyin
ne kadar zengin
açsın.
Bir edebiyatımız var bu konuda, değil mi? Birazdan bununla ilgili bir sohbet de gerçekleştireceğiz zaten. Bugün için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tabii daha bu yolculuğumuz devam edecek. Her hafta bugün bu saatlerde dinleyicilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Bugün için tekrar teşekkür ediyoruz.
Görüşmek üzere.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyiciler, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bir müzikle devam ediyoruz hayatın seslerini.
Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman dikim gelse yarem azdırır. Yarem sarmaya yar kendi gelsin. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar giderim. Nazlı yarı kaybettim, ağlar gezerim. Karadır kaşların benzer kömüre. Yardan ayrılması zarar ömüre. Karadır kaşların benzer kömüre. Yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarımı bağla sar zincire. Kırarım zinciri, varırım yâre. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar giderim. Nazlı yarı kaybettim, ağlar gezerim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Yazar Sayın Selçuk Altun telefon hattımızda. Sayın Altun, merhabalar efendim, iyi günler. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, güzel sanatların en önemli dallarından edebiyat, edebi gelişmişliğin, medeni gelişmişliğin de en önemli göstergesi. Şimdi Türk Edebiyatı'nın geldiği noktaya baktığımızda, son birkaç yıla dönük baktığımızda neler söylemek istiyorsunuz efendim? Olumlu gelişmeler var mıdır bu konuda?
Çok olumlu gelişmeler var. Birincisi yayıncılık açısından. Bir zamanlar yılda 30-35 bin kitap yayınlanırken, derken 40 bin kitap oldu ve 2014'te 50 bin kitap yayınlandı.
Peki bunun ne kadarı okunuyor acaba Sayın Altun?
Şimdi bunun içinden bizim konumuz olan edebi kitaplara şey yaparsak 7500 tane kitap yayınlandı. Ve bu 7500 kitabın herhalde %90'ı birinci baskıda kalmıştır.
Evet.
Birkaçı ikinci baskı yapmıştır. Tabii bir baskıda 150 bin, 2 bin satan kitaplar da var. Fakat önemli olan pozitif bir trendin içinde olmamızdır. Daha nitelikli kitaplar basılıyor, daha çok, nicelik açısından ise daha çok kitap basılıyor.
Yani Türk insanı kitap okumayı sevmeye başladı diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Bunu en iyi şekilde de zaten kitap satışlarından görüyoruz. Söylediğim gibi ve bu niteliğin nerelerden geldiğine bakarsak da birincisi çok genç sesler, daha çok 30'lu yaşlarda genç sesler çok iyi eserler veriyor. Bir de kurgu dışında çeviriler, nitelikli çeviriler, onu çok iyi takip ediyoruz ve mütakiben hemen Türkçe'ye kazandırılıyor bu kitaplar. Onun için bir olumlu trend vardı şeyde 2014'te. Bu 50 bin oldu. Ha, bir de çok ilginç yayın evleri çıkıyor. İsmi ilginç ve bu yayın evlerinin yayınladığı kitaplara baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bunlar kesinlikle piyasada yer edinelim, çok satalım, çok para kazanalım peşinde olmayan yayın evleri.
Peki daha çok... Sayın Altun, bir de şimdi şöyle bir şey var. Çok yayın evi var dediniz de herkesin de kitap yazmaya çalıştığı bir günümüzdeyiz. Yazarlık öğrenilecek bir şey midir acaba? Bununla ilgili söyleyecekleriniz de olsa gerek.
Bence yazarlık öğrenilmez. Yani bir yaratıcı yazarlık atölyeleri falan var vesaire. Fakat bunların olan bir potansiyeli biraz daha geliştireceği görüşündeyim. Yoksa kabul etmiyorum onu. Bence yazar olarak doğulur.
Evet.
Bunun dışında şeylerden bahsediyorduk. Nitelikli yayın evlerinden.
Evet.
Sevindirici olan bu yayın evleri... para kazandıracak değil de edebiyata katkı yapacak kitaplar seçiyorlar. Bu çok önemli.
Hı hı.
Şimdi ben 20 yıla yakındır yılın kitapları diye bir değerlendirme yapıyorum yılın sonunda. Ve bunu da hem Türkçe kitaplar açısından hem de İngilizce kitaplar açısından yapıyorum. Türkçe kitaplar açısından yapan çok var. Dergiler var, eleştirmenler var, anketler yapılıyor. Fakat İngilizce kitaplar açısından şimdilik galiba tek ben yapıyorum.
Neler seçtiniz kitap... 2014 yılı içinde Sayın Selçuk Altun?
Evet.
Neler seçtiniz 2014 yılı içerisinde?
2014 yılında yılın 10 kitabı nelerdir derseniz, ben kendi okuduklarımdan 5 roman, 2 öykü kitabı, 1 şiir, 1 deneme, 1 de anı kitapları seçtim. Bu 5 roman içinde neler var derseniz, ilk sayacağım Nobelist yazarımız Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık. İkinci olarak Enis Batur Usta'nın Kitap Evi diye bir romanı. Sonra Ayfer Tunç'un Dünya Ağrısı diye bir romanı. Bence şimdi söyleyeceğim 2 roman değerli yazarların maalesef ıskalanmış romanlarıdır. Bunlardan bir tanesi felsefe profesörü Önay Sözer'in Piri Reis'in Kayıp Adası, diğeri de Vivet Kanetli'nin Huysuz Büyüyor Bari adlı kitapları. 5 romanın bunlar. 2 tane öykü kitabı var. Bir tanesi 1923 doğumlu duayen yazarımız Oktay Akbal'dan Selimiye Bir Yokuştur. Diğeri ise birisi 1923 doğumlu, diğeri ise 1993 doğumlu Hakan Yılmaz adlı üniversite öğrencisi bir yazar adayımızın Zaten Hayat Hep Böyledir diye bir öykü kitabı.
Evet efendim. Peki şu anda bizi dinleyen yurt dışındaki dinleyicilerimiz için önerebileceğiniz kitaplar...
Öneriyorum. Ha, bir de bir şiir kitabı derseniz Enver Ercan'dan Türkçenin Dudaklarısın Seni öneririm. Anı kitabı sevenler için Şavkar Altıner'den Hotel Glasgow'u önerebilirim. Bir de izninizle İngilizce kitap okuyan dinleyicilerimiz herhalde vardır, hatta çoktur.
Evet.
Seçtiğim kitaplar içinde Türkiye'de geçen 2 tane kitap önermek istiyorum. Bir tanesi Sailing Through Byzantium, Maureen Freely. Profesör Maureen Freely aynı zamanda malum Orhan Pamuk'un da çevirmenlerinden. Sailing Through Byzantium İstanbul'da geçiyor. Bir de bunlardan başka Marius Kosijowski diye bir yazarın God's Zoo, Tanrı'nın Hayvanat Bahçesi diye bir kitabı var. Bu da İngilizce'den okuyabilen dinleyicilerimize önermek isterim.
Evet, edebiyatın gücünü ve önemini göz ardı etmeden bu tür kitapları okumalarını diliyoruz ki bu konuda bir gelişme olduğunu söylediniz. Bu gelişmenin kat be kat artarak devam etmesini dileyelim ve size çok çok teşekkür edelim Sayın Selçuk Altun.
Ben çok teşekkür ederim.
Bol kitaplı günler dileyelim sevgili dinleyicilerimize de. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Selçuk Altun'du konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve programımıza yine bir müzikle devam edelim diyoruz. Gülay söylüyor, bir ah çektim derinden.
Bir ah çektim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden ayrılırken haftanın temasını yine duyurmak istiyoruz. Benim için radyo diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz. Sizler için radyo ne anlam ifade ediyor? Yıllardır dinlemekte olduğunuz radyo sizin için ne demek? Facebook ve Twitter üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri adıyla. Yine hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz. Bu haftanın sonunda bize ulaşan dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz yarışmamızdan bir ödül kazanacak. Bunu da Cuma günü açıklayacağız sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Salih Pekşen ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberlerinden sonra yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Galya 28, Bilecik 25, Yalova 25. Bundan böyle, suya dayanıklı cam.